Dördüncü, insan ise gözlemlemekte olan yeri evrenin göksel usları için bu Akdeniz seyahati en azından çarmıha gerilme olayına ve fane ölümüne kadar uzanan tüm süreci içinde İsa'nın bütün dünya deneyimleri içinde en ilgi çekici olanıydı. Bu, kamu hizmetinin yakın bir zaman içinde onu takip edecek olan çağına tezat oluşturan bir biçimde kişisel hizmetinin büyüleyici dönemiydi. Bu benzersiz yaşanılmışlık her şeyden önce çok etkileyiciydi. Çünkü İsa bu zaman zarfında halan sıralı marangoz, Kapernaumlu gemi ustası ve Şamlı yazıcıydı. O hala insan evladıydı. O henüz insan aklının bütüncül üstünlüğünü elde etmiş halde bulunmamaktaydı. Düzenleyici, fani kimliğin bütünüyle üstesinden gelememiş ve ona ortak eş olamamıştı. O hala insanlar arasında bir insandı. İnsan evladının tamamıyla insan kökenli olan din deneyimi, kişisel nitelikli ruhsal büyüme olarak, bu 29. yaşta kazanımın neredeyse doruk noktasına ulaşmıştı. Ruhsal gelişimin bu deneyimi, düşünce düzenleyicisinin varış anından, Ürdün Vadisi'ndeki bahşedilişinin gününde alemin vücutlaştırılmış bir fanisi olarak insan evladının kesinlikte ve tamamlanışta erişmiş olduğu deneyim olan bu iki aklı bir yapmanın olgusu biçimindeki, insanın maddi aklı ile ruhaniyetin akıl, bahşedilişi arasında olan bu doğal kökenli ve olağan insan iletişiminin tamamlandığı ve onaylandığı güne kadar, tutarlı nitelikteki kademeli bir biçimde artan büyümeydi. Bu yıllar boyunca, her ne kadar o, cennetteki yaratıcısı ile resmi birlikteliğin birçok dönemine katılır görülmemişse de, cennet yaratıcısının ikamet eden ruhaniyet mevcudiyeti ile olan kişisel iletişiminin artan bir biçimde etkin hale gelmiş yöntemlerini kusursuzlaştırdı. O beden içinde, bütüncül bir yaşam olarak gerçek bir yaşam ve tam anlamıyla doğal kökenli olan ve ortalama bir yaşamı yaşadı. O, zaman ve mekanın maddi dünyaları üzerinde insan varlıklarının yaşamlarını yaşayışlarına dair özün gerçekten neden düştüğünü kişisel deneyiminden bilmektedir. İnsan evladı, muhteşem neşeden derin kedere kadar uzanan insan duygusunun bu geniş kapsamlarını deneyimlemişti. O, neşenin bir çocuğu, nadiren görülen iyi mizahın bir varlığıydı. Benzer bir biçimde, o, bir kederlerin insanı olup, ağacı ile tanışmıştı. Ruhsal bir açıdan, o, fani yaşam boyunca başlangıcından bitişine kadar gerçekleşen bir biçimde, en alttan en üst noktasına kadar yaşamıştı. Maddi bir açıdan o, insan mevcudiyetinin toplumsal olan bu iki aşırı ucu boyunca yaşamaktan kaçmış bir görünüm sergileyebilir. Ancak, o, insanlığın bütüncül ve eksiksiz deneyimi ile tamamıyla aşina olan hale gelmişti. İsa, doğumdan ölüme kadar, alemlerin evrimsel ve yükseliş fanilerine ait, dürtüler ve uyarımlar olarak, düşünceleri ve hisleri bilmektedir. O insan hayatını, fiziksel, ussal ve ruhsal başlangıçlarından bebekliğe, çocukluğa, gençliğe ve erişkinliğe, hatta insanın ölüm deneyimine kadar, yaşamıştır. O yalnızca, ussal ve ruhsal ilerlemenin bu olağan ve benzer insan dönemlerinden geçmemişti. O aynı zamanda, çok az uğrantıya fanisinin sonsuza kadar erişebileceği insan ve düzenleyici bütünleşmesinin daha yüksek ve daha gelişmiş fazlarını bütüncül bir biçimde deneyimlemişti. Ve, böylece o, yalnızca dünyanız üzerine yaşanıldığı haliyle değil, aynı zamanda zaman ve mekanın tüm diğer evrimsel dünyaları üzerinde ve hatta ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş olan dünyalarının dümü içinde en yüksekte ve en gelişmiş olanında bile yaşanıldığı gibi fani insanın bütüncül yaşamını deneyimlemişti. Her ne kadar fani bedenin suretinde yaşamış olduğu bu kusursuz yaşam, zamanında fani akranlarının koşulsuz ve evrensel onayını almamış olabilse de, Nasıralı İsa'nın beden içinde ve Urantia'da yaşamış olduğu yaşam, hali hazırda. Aynı anda ve tek ve aynı kişilik yaşamı içerisinde, ebedi Tanrı'nın fani insan için açığa çıkarılışının bütüncüllüğünü ve sınırsız yaratanın tatmini için kusursuzlaştırılmış insan kişiliğinin sunumunu bünyeleştirir olarak, kainatın yaratıcısının bütüncül ve koşulsuz kabulünü almıştır. Ve bu onun gerçek ve yüce amacıydı. O Urantia üzerinde, erkek veya kadın, bu çağda veya diğerinde, herhangi bir çocuk veya erişkin için kusursuz ve ayrıntılı örnek olarak yaşamak amacıyla inmemişti. Dolu dolu, zengin, güzel ve soylu yaşamı içerisinde hepimizin, kutsal bir biçimde ilham verici olarak seçkin bir biçimde örnek oluşturabilecek fazlasıyla şey bulabilecek oluşu gerçekten de doğrudur. Ancak bu, onun gerçek ve tamamıyla özgün bir insan hayatını yaşamış olmasından kaynaklanmaktadır. İsa dünya üzerindeki hayatını, tüm diğer varlıklarının birebir tekrar etmesi amacıyla bir örnek yaratmak amacıyla yaşamadı. O beden içindeki bu hayatı, hepinizin dünya üzerinde hayatlarınızda yaşayabilme ihtimaline sahip olduğunuz aynı bağışlama hizmeti vasıtasıyla yaşadı. Ve o fani yaşamını kendi gününde ve kendisi olarak yaşadı. Böylece, o, hepimiz için, yaşamlarımızı kendi günümüzde ve biz olarak yaşaması amacıyla örnek oluşturdu. Siz onun hayatını yaşama arzusuna sahip olmayabilirsiniz, ancak siz, tam da onun kendi yaşamını yaşadığı gibi ve aynı araçlarla, kendi yaşamlarınızı yaşamadaki sorunlarınızı çözebilirsiniz. İsa, bu yerel evrenin tüm alemleri üzerinde her çağdaki fanilerin tümü için gündelik ihtiyaca doğrudan cevap veren ve ayrıntılı örnek olmayabilir. Ancak, o sonsuza kadar. Başlangıç yükselişinin dünyalarından kainat alemleri boyunca ve oradan Havana'ya ve son olarak cennete kadar tüm cennet kutsal yolcuları için ilham kaynağı ve onların rehberidir. İsa, insandan Tanrı'ya, eksik olandan kusursuz olana, dünyevi olandan cennetsel olana, zamandan ebediyete yeni ve yaşayan yoldur. 29. yaşın sonuna doğru Nasıralı İsa neredeyse tamamen, beden içinde konuklukta bulunanlar olarak faniler için gerekmekte olan hayatı yaşamayı tamamlamıştı. O dünyaya, Tanrı'nın bütüncüllüğünü insan için görünür kılmak amacıyla gelmişti. O bu aşamada, Tanrı için görünür hale gelmek için fırsat bekleyen bir biçimde, İnsanın neredeyse kusursuz olan konumuna gelmiş haldeydi. Ve o tüm bunları 30 yaşına gelmeden önce gerçekleştirmişti.